Bu kitap Altı Nokta Köller Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Gazi Kabaş. Eserin adı Suçlu 1. Yazarı Orhan Kemal. Türü roman. Everest Sayınları 13. baskı Nisan 2008. ISBN No'su 978-975-289-498-398-3. Bu kitap 330 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Aralık 2013. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Edebiyatımızda umudun ve iyimserliğin kalemi olan Orhan Kemal, Suçlu'da, hayatın oyunlarına karşı düşleriyle, hayalleriyle ayakta kalmaya çalışan küçük bir çocuğun erken ve acılı büyüme serüvenini ele alıyor. Orhan Kemal'in Sokakların Çocuğu adlı ünlü romanının ilk cildi olan Suçlu, çocukları sokağa götüren yaşamın acı dolu yolunun anlatımı. Orhan Kemal'in kitapları bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır, okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal umudu ve iyimserliği yeniden kazanmamız için yol gösterir bize. Edebiyatımızın en değerli ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayınlamaktan gurur duyuyoruz. 1932 yılının 1 Temmuz sabahı. Altıya kurulu çalar saat uzun uzun ötmeye başlayınca posta telgraftan emekli İhsan Efendi uzandı, düğmeye bastı. Saatin sesini kesti. Cırlak sesini bir odadaki karısını uyandırmasından korkuyordu. Yatağında doğruldu. Uykusuzluktan yanan gözlerini yumruklarıyla uzun uzun ovdu. Ne zaman rahmetli karısını rüyasında görse hep böyle, gece uykusuz geçirir, yataktan kalkmak gelmezdi içinden. Yatmak, sırt üstü yatmak, gözlerini bir noktaya dikip hiçbir şey düşünmeden yatmak, işe gece el sürmemek. Esnedi. Geçen yıl bu vakitler ne rahattı. Karısı sağdı. Deli bulaşığı yıkatmak, elini soğuktan sıcağa vurdurmazdı. Sabahın çok erken saatlerinde kalkar, mutfağa iner, gaz ocağını yakar, bulaşık suyunu ısıtır, akşamdan kalma kirli kapları yıkar, çayı kaynatır. Sofrayı hazırlıktan sonra kocasının sabah kahvesini pişirip yatağı yanında uyanmasını beklerdi. Sabahları sıcak sıcak tüten mis gibi kahve kokusuyla gözlerini açtı mı, karısının içerilere çökmüş, fersiz ama ne olursa olsun sevgi, saygı dökülen bakışlarıyla karşılaşırdı. Evlendiklerinden 20 yıl sonra, ölümlerden kurtularak doğurduğu tek çocuğu Cevdet'in yüzünden bir diri bir kemik kalmış, içine kapandıkça kapanmıştı ama yine de yorucu, yıpratıcı ev işlerini bırakmamış, bir günden bir güne halinden yüksünmemişti. İhsan Efendi, o zamanlar İhsan Bey'di. Akşam üzerleri daire dönüşü değil, iki kadehçik, kör küdük, arada hatta küfeyle geldiği zamanlar bile en küçük bir yüz eğrisi göstermemiş, kocasının gece yaralarından çok sonlara kadar pencere önüne beklemekten geri kalmamıştı. Bu gece düşünde görmüştü rahmetliyi. Alt kattaki mutfağın alacakaranlığında, çamaşır leğeninin başında boş bir çuval gibi yığıla kaldığı anki haliyle. Fersiz ama sevgi, saygıyla bakıyordu. İhsan Bey demişti. Ah İhsan Bey, siz mutfağa girecek, bulaşık yıkayacak, hele karnınızdan dayak yiyecek insan mıydınız? Var ayağa bağıran, kızınç yemek sahanını suratıma fırlatan size ne oldu? Hani dairede bomba derlerdi size? İşini çekti. Bir zamanların bomba petedecisi, sarhoş İhsan Bey, böylesine bekleyecek, sabahtan başladığı rakısını, ayda yılda, bir iki kadehçik olsun atmaya hasret kalacak adam mıydı? Neydi o PTT muhasebeciliğinin şanlı yılları? İkindi üzerleri, daire dönüşü, balık pazarı, meyhanelerine uğrar, devrimin astığı Cavitler, Doktor Nazımlar, Kara Kemallerle ötekilerin hücünü yüreklerinde korkunç bir erkin halinde saklayan eski ihtiyaççı arkadaşlarıyla, gece yaralarına kadar kafaları nasıl çeker, nasıl atar tutar, sonra da patlamak üzere bir bomba gibi evlerine nasıl dönerlerdi? Ya evler? Devrimden alınamayan öşlerin pervasızca alındığı, savrulan tokat, tekmelere karşılık verilemeyeceği bilinen evler. Evlerde karılar, ödevleri, sabahlardan akşamlara dek tahta silmek, bulaşık, çamaşır yıkamak, yemek pişirmek, çorap yamamak, sonra da kafesler ardına azgın sarhoş, dokunası patlayacak kocaların dönmesini gece yarılara kadar bekleyip, ilk vuruşa kapıyı açmaktan ibaret olan karıların çektiği yan. PTT'nin sarhoş muhasebecisi arkadaşlar arasında belki de en öfkelisiydi. Sokak kapısını dakikalarca gümbür gümbür çalmak şöyle dursun. Eli tok mağazlanırken kapı açılsa, Sakin Hanım yine de yanmıştı. Bu saate kadar neden oturmuştu da uyumamıştı? Sebebi neydi? Yuvalarından fırlamış kıpkırmızı gözlerle yüklük, dolap, tavan arası, odunluk, kömürlük, fare deliklerine kadar kontrol eder, zampara arardı. Ne gözyaşları, ne yeminler, ne de kelam-ı kadime el basmalar. Tekme tokat yumruk girişirdi bir deri bir kemik adına. Söylemeliydi. Gece yarına kadar tetikte beklemesinin sebebini doğru, dost doğru söylemeliydi. Daha geçen gün bu vakitler hasta karısına yardım etsin, ev işlerini görsün diye alınan hizmetçi Şehnaz'ın haliyle yeşil gözlerine, entaresini gelen diri memelerine baka baka yuvarladığı kadehlerin etkisiyle pastırmalı yumurta sağlığını hasta karısının yüzüne fırlatmamış mıydı? Şimdi her şey değişmişti artık. Ne daire dönüşleri uğurlanan palık pazarı meyhaneleri, ne Cavitleri, Doktor Nazımları, Kara Kemalleri asan devrime, birlikte diş bilediği ihtiyaççı arkadaşlar, ne gece yaralarından çok sonralara kadar kafes ardında bekleyen boynu bükük, kaderine boyun eğmiş karı, ne de karı suratına fırlatılan yemek sahanları. Yemek sahanları fırlatmaktan geçtim, arada şöyle, eşle, dostla iki kadehçik atabilse, burnuna düşen gözlüğü gerisinde memnun mahalle kahvesinde alasadıyla tavla, domino, pişkirik oynayabilse, yahut da hiç olmazsa emeklilikten sonra yerleştiği fabrikada sabahları kulaklarının niçin düştüğü, genç karısıyla başa çıkıp çıkamadığı sorulması, burnu yoklanmasa. Ne sabahın erken saatlerinde kalkıp mutfakta bulaşık yıkamak, ne karıdan sırasında terlik yahut maşayla dert yemek, ne de ayda yılda bir olsun iki hafta iki kadeh atamamak. Asıl Kuran fabrika muhasebesi servisindeki arkadaşlarının genç karısından dolayı matrağı almalarıydı. Boşalıp sönmüş bir yanardağ benzeyişini hissetmenin garipliğiyle zaman zaman ağlamak geliyordu içinden. Dünyadan, insanlardan nefret ediyordu. Kaçıp uzak uzak gitmeyi kuruyordu. Bir kenarda birikmiş biraz parası olsa genç karısıyla oğlunu alır, genç karılarından dolayı ihtiyar kocaların matrağı alınmadıklarını sandığı bir diyar bulur, gider, şehrin dışında altı kahve, üstü iki oda bir mutfak bir ev yaptırır, başcağızını sokardı. Yoktu. Ne PTT'den birkaç kuruş koyabilmişti bir kıyıya, ne de şimdi tahsilat dahil, satın alma ve tebligat işlerinde gördüğü fabrika postu memurluğundan arttırabiliyordu. Para arttırmak şöyle dursun. Hemen her gün fabrika hesabını topladığı binlerce lirayla dolaşırken içi titriyor, ağır siyah çantanın sapına sık sık yapışmaktan parmaklar acıyordu. Asıl endişesi paraları çaldırmaktandı. Önüne birilerinin çıkıp para dolu çantayı almalarından korkuyordu. Niçin alamasınlardı? Gazetelerde her gün neler okunmuyordu? Dalgın dalgın giderken kafasını bir odun vurup bayılsalar, çantayı alıp kaçsalar. Kim bilir, belki de fabrikayı inandıramazdı. Danışıklı dövüş sanır, işi resmiyete döker, hapse attırırlardı. Hapse girmek umurunda değildi. Yaşını yaşamış, dişini dişemişti. İhtiyarlar için hapishanenin dışarıdan çok daha rahat olduğunu, para çalmaktan yatıp çıkmış bir eski tahsilat arkadaşından işitmişti. Hele birkaç kurşun da var da yemek pişirip sağa sola sattın mı senden rahatı yok demişti. Belki de doğruydu. Doğruydu ama oğluyla genç, karısı ne olacaktı? Oğlu pek pek doğuda bir yerlerdeki teyzesinin yanına gider, okur okumaz, bir sana sahip olur, olmaz. Erkekti nihayet. Karısı ya. Gerçi bitmek tükenmez ruşları, ojeleri, kalemleri, pudralarıyla zaten kıt kıtına geçindikleri emeklilik maaşıyla fabrikadan aldığının dibine dar akıyordu ama. Haleli yeşil gözlü karısını hatırladı. Her şey siliniverdi gene. Bağırsın ayda yılda iki arkadaşı içmesine olsun izin vermesin. Mutfakta bulaşık yıkatsın, terlikle dövsün, paralarının dibine darı eksin. Her şey feda olsun da ona. Onun için dünyayı bile yakabilirdi. Ağzın kokuyor, horluyorsun diye yanına yatma işte umurunda değildi. Nikahlısıydı ya. Kırışık yüzüyle tatlı tatlı da gülümsedi. Sonra yataktan don paça kalktı. Ayaklarının uçlarına basa basa kedi sessizliğiyle odadan çıktı. Basıldıkça gıcırdayan sofaya geçti. Karısının süslü karyolasında tek başına yattığı odasına geldi. Kapı kapalıydı. Kilitli miydi? Kilitli değildi, içince açılır. Gıcırdarsa uyanır mıydı acaba? Kapının yanındaki pencereyi geçti. Tül perde indirilmemişti ama. Sabahın loş alacakaranlığında her şey fark ediliyordu. Karısı uyuyordu. Yorganı tombul, beyaz bacaklar arasına almıştı. Pembe cerse geceliğinden taşan, kuvvetli memeleri birbir üstüne binerek sıkışmıştı. Kalbi çarpmaya başladı. Ne olursa olsun girecekti içeriye. İsterse öfkelensin, kafasını kırsın, gözünü çıkarsın hatta. Gümüş çerçeveli oval gözlüğünü pencerenin kenarına bırakıp kapıya gitti. Kanadı yavaşça itti. Sürgülü değildi. Açılırken paslı paslı gıcırdadı. Uykusu çok hafif olan hırçın Şehnaz, gözlerini de açıp da pis moruyu görünce tepesi attı. Yalnız ağzı koktuğu horladığı için değil, kendisinden korkup bulaşık yıkadığı, dayak yediği, gençliğini mahvettiği için nefret ediyordu. Karyoldan fırladı. Ne o? Ne var gene sabah sabah? İhsan Efendi gözlüksüz yüzüyle acı acı gülümsedi, yutkundu. Sabah sabah niye beni uyandırdın herif? Omuzlarına tutmuş sarsıyordu. Cevap versene. Komşular, baban yerine adama nasıl karalık ediyorsun kız diyorlardı. Koca mı diyorsun, baba mı? Tepesi büsbüsün attı. Gözlüksüz de ne nemrut oluyordu yarabbi. Defol diye itti. Defol. Sabah sabah. kapıyı arkasından çarpmadan önce homurdandı, elinden iş gelirmiş gibi. 9 aydır alışmıştı böyle itilip kakılmalara, terlik, maşayla dayak yemelere, küfürlerin en ağırlarını işitmeye. İşini çekti. Pencereden gözünü alıp taktı. Mutfağın yolunu tuttu. Alt kattaki mutfağın kapısına gelince oğlunu gaz ocağıyla uğraşır buldu. Şaştı. Annesi ölüp hizmetçi Şehnaz üvey anne olalı beri çocuğun huyu hızla değişmiş, değil mutfağa girip gaz ocağını yakmak, çarşıdan öteberi almak için bile surat eder olmuştu. Hele üvey annesi bir iş söylerse. Mosmor bir homurta halinde söylediğini yarı buçuk dinliyor, söylendiği anda değil can istediği zaman yapıyordu. Şehnaz kaç sefer bu oğlan ya söz geçir yahut da vallahi bir gün sabrım tükenecek demişti. Demişti ama ne yapabilirdi? Karısının sağlığındaki gibi var ya bağırıp çağırmak, sile tokat girişmek mi? Doğrucası korkmuyorsa bile, gittikçe içine kapanıp odasından çıkmamayı, mahalledeki arkadaşları önlemeyi değişen oğlundan çekiniyordu. Henüz ne kendisine ne de üvey annesine karşılık vermemişti ama yakındı herhalde. Hissediyordu bunu. İçeri girdi. Yanına yaklaştı, arkasında durduğu halde babasını hissetmedi. Hala akşamki rüyayı düşünüyordu. Ölü ile annesini hemen her gün düşünde görüyordu. Eskiden olduğu gibi kucağına alıyor, öpüyor, saçlarını okşuyor. Üvey annesiyle babasının acı söz söyleyip söylemediklerini, dövüp dövmediklerini soruyordu. Bu gece yine görmüştü. Boynunu bükmüş, babanın meğer bütün kötülüğü banaymış yavrum demişti. Üvey annene karşı ne kadar iyi davranıyor. Benim zamanımda elini sıcaktan soğuğa vurmazdı. Şimdi ya, bulaşık bile yıkıyor. Babasına asıl bunun için kızıyor, bunun için ondan nefret ediyordu. Annesinin suratına yemek sahanlarını fırlatmasa, gece yaralarında ev kör kütük sarhoş geldikçe küçük bahanelerle anneciğinin saçlarını destekleyip yerden yere çalmasaydı, annesi genç yaşında ne diye ölsündü? Ölmez, onu annesiz bırakmaz, babası hizmetçiyi eve hanım yapmazdı. Demek suç babasındaydı. Düşündü annesi, ne de olursa olsun babandır yavrum. Sakın karşı gelme, yazık. O kadından çektiği yeter, acı ona. O da ölüverirse ne yaparsın? Erkenden kalk babacığına yardım et. Hiç olmasa gaz ocağını yak. Bulaşık suyunu oturt. Çayı hazırla olmaz mı evladım? Demese ne mutfağa girer ne de bir türlü yanmayan inatçı lanet gaz ocağıyla uğraşırdı. Başını bile okşamaya başlayınca irkilerek vahşice döndü. Babasıydı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsa yapıyordu. Görmüyor muydu? Lanet gaz ocağından karabere içinde kalmıştı. Hem ne sunuyordu. Kendilerinden korktuğu için mi erkenden kalkmış gaz ocağıyla uğraşıyordu? Hiç de bile. Anneciğini rüyada görmese kalkar mıydı? Ha? Bu adam da sabah sabah çok oluyordu. Görüyorsun gaz ocağını yakıyoruz. Neden icap etti? Gene tepesi attı. Boğulacak kadar hırslandı. Neden icap etmiş? Ne senden, hele ne de o hizmetçi hanımefendi korkumdan değil. Gaz ocağını yere çarpmak geçti içinden. Yalnız gaz ocağını mı? Bir kenarda yıkamayı bekleyen bulaşık tabakları, sahanları, su sürahisini, bardakları, rafta sıra dizili temiz tabakları, her şeyi parçalamak, gürültüyle inip, iğrenç yeşil gözleriyle gene kim bilir nasıl bağırıp çağırmaya başlayacak karıyı da gırtlaklayıp, ha, neden icap etti? Sen de baydın yahu, istemiyorsan al kendin yap. Gaz ocağını bırakıp karabere içine mutfaktan çıktı. Bir kıyıdaki muslukta ellerini sinir savunlamaya başladı. Neden icap etti, neden icap etti? Ne seni, ne de o pis karıyı sevdiğimden, sıcadığımdan değil. Musluğu nefretle kapadı, odasına geçti. Mutfağın karşısında annesinin zamanında yiyecek sandığı, vekillerin durduğu, şimdi gene bu iş gördüğü halde fazladan kendisinin atıldığı tek pencereli yarı karanlık oda. Annesinin zamanında yukarıda şimdi üvey annesinin yattığı odada anneciyle koyun koyun yatardı. O sağ olsaydı oğlunu alt katlara kaldırıp atar mıydı hiç? Duvar dibinde serili karmaşık yatağı üzerine duran kirli havlusunu aldı, ellerini uzun uzun kuruladı. Yatak yorgan yastık yüzleri kirden leş gibi parça parçaydı. Bir tarafta çatlak camı isti büyüdükçe bir idare lambası duruyordu. Cingöz Recai, Faka Basman Zihni, Kartal İhsan, Nankin Kıparten, Sherlock Holmes, Arsene Lupin cinsinden hırsız polis kitapçıkları. Texas kovboylarının büyük boy, renkli resimlerini taşıyan kapaklarıyla iri ufaklı dergiler, iki çocuğun devre aleme ciltleri yerlere saçılmıştı. Ellerini kuruladıktan sonra havluyu tortop edip sandıklardan birinin üstüne fırlattı. Yatağına sırt üstü uzandı. Okulu bıraktı bırakalı bu dergilerle kitapları yer yutar gibi kim bilir kaç sefer okumuştu. Kendini bir parça değil adam akıllı onlardan sayıyor, düşmanlarından öç alabilmek için çabucak büyümeyi bekliyordu. Babasına, daha çok da üvey annesine dikilme işi korkusundan değilse bile haysiyetinin kırılması ihtimalindendi. Etti butlu kocaman bir kadındı. Dikilince kızıp da üstüne yürür, hele tokatlamaya kalkarsa ne yapardı? Ya onu ya da kendini öldürmeliydi. Kendini öldürmek niyetinde değildi. Büyüyecek, adam akıllı büyüyecek, kuvvetlenecek, düşmanlarını birer yumrukla tepeleyecek hale gelecekti. O zaman biliyor yapacağını. Yalnız okulu bıraktırıp boynuna iş portayı taktıran, üvey annesini değil, anneciğini genç yaşta öldüren babasını, Kayhan'ı, Erol'u, Şinasi'yi, ille müteahhidin şımarık aylasını. Sanki okula beraber başlamamış, perili konağın önünde yıllarca birlikte oynamamışlar gibi tuhaf tuhaf bakıyor. Sen artık koca postalı pis bir işportacı oldun. Seninle konuşmayı terbiye müsaade etmez demek istiyordu. Ya Kayhan, ne diye okula bıraktın sanki demişti. İt oğlu it. Bilmiyor muydu niçin bıraktığını? Bırakmış mıydı? Kendi arzusuyla isteyerek mi bırakmıştı? Hizmetçiler hanım babasını doldurmuş. Hem ne? Onur okuyup doktor, avukat olacaklarsa da o da boş durmayacaktı ya. Amerika'ya gidecekti. Gidecekti, evet. Hiç kimse engelleyemeyecekti. O zaman en azından 17-18'inde olurdu. Belki de Jano gibi gülüşür bir motosiklet uydurur, işe yarar hale getirir, atlar. Haydi. Hele yolda yanık gibi bir de candan arkadaşı rastlarsa. İşini çekti. Şu cingene cevri erkek olsaydı. Gözleri parladı. Cevri erkek olsa şimdi bile yol tutabilirdi. Tutabilirdi, evet. Kız henüz 11 yaşındaydı ama mükemmel oyun oynuyordu. Birlikte yol tutsalar, kendi az mızıkasıyla çalar, o oynardı. Öyle öyle dünyanın parasını kazanır, Fransa'ya kapı atar, oradan da üç bacılı kocaman bir vapurla. Gözleri daldı. Ne memleketi şu Amerika be? İnsan oraya gitti mi şıp diye büyüverir, her istediği hemencecik oluverirdi. Demir maskeli haydut filmindeki Tom Mix'in muavini Aslan Thompson olmak isterdi. Daha doğrusu Patron Mix'in fedakar yardımcısı Aslan Thompson. Gözleri büsbütün parlamaya başladı. Patron Mix'in bir işaretiyle X-13 sokağındaki Yeşil Maymun meyhanesine tek başına dalar. Çünkü Patron Mix, Thompson demiştir. Aslan Thompson'um benim. Bu herifler beni mahvettiler. Şimdi İslam bayrağını açtılar. Bunlarla başa çıkamıyorum. Bunlarla ancak sen başa çıkabilirsin. Yalvarırım sana. Ne olursa olsun terbiyesini ver. Gözlerindeki parıltı alev halini aldı. Yes, yes diye boynunu mendille haydutlara yaklaşır. Yüksek bacakta iskemleler üzerine çarpışmaktadırlar. Geçirecek vakti yoktur. Daracık pantolonun ön ceplerine uzun namlulu tabanca çıkar doğrultur. Kamen. Patron Mix'e kafa tutup çeteden ayrılan haydutlar da şafak atar. Ellerini kaldırıp iskemlelerinden yere inerler. Boru mu? Karşılığında Aslan Thompson vardır. Helga desinler. Hepsini önüne katar, halkın coşkun alkışları arasında haydutları meyhaneden çıkarır, sevgilisi güzel Nelly'nin evinin önünden geçirirken Nelly penceredir. Thompson'u görünce çılgın gibi bağırır, öpücük yollar. Bütün kadınlar öpücük yollarlar Thompson'a. Thompson gibisi var mı? Hiç kimse onun gibi ata binemez, otomobil kullanamaz. Thompson, Aslan Thompson. Bir yumrukta 15-20 kişiyi yere serer. Kendi de bir gün Aslan Thompson olacak. Bunun şüphesi yoktur. Çünkü mutlaka gidecektir Amerika'ya. Orada herkes Aslan Thompson olabilir. Kim bilir, belki Cevri'yi de götürür. Onun için bir güzel Nelly olmasın. Güzel Nelly olmasa bile belki de masum bakışlı kardeşim olabilir. Yataktan kalktı. Elleri pantolon ceplerinde odanın içindeki köşeden köşeye gidip gelmeye başladı. Kışı daha koyu bir hakiye kabaca yamalı pantolonuyla dirsekleri parçalanmış açık mavi gömleğinin annesinin sağlığında Mahmut Paşa'dan satın almışlardı. Babası kızmış, sinema artistlerini kopyalarını taklit ediyorsun. Onlara mı özeniyorsun? İt oğlu diye bağırmıştı ama aldırmamıştı. Onlara özeniyordu, evet. Onlara özeniyor, onlar gibi olmaya can atıyordu. Atıyordu çünkü onlar ne ettiler ne de başkası. Hepsi it, hepsi aslandılar. Haksızlığa uğrayan bütün insanlar gibi birer yiğit olmalıydılar. Annesi zavallıydı da ne geçmişti eline? Omu silkti, ses sessizce afladı, hiç. Yine ses sessiz devam etti. Madem hiç, o halde hiç olmaktan kurtulmak için fenarlarla, zalimlerle tek başıma savaşmalıyım. Nasıl mı? Böyle işte. O da kapısını itti. Karşısında biri varmış gibi boks vaziyeti aldı. Sen bana ha, al, al. İki kroşeyle iki düşmanı yere serip partiyi kazandı. Bana karşı gelenlerin sonu budur. Kalkın, defolun karşımdan. Beni kolayca yutulacak bir lapa sananlara gidin anlatın durun. Marş. Bu sefer ellerini arkasına koyarak köşeden köşeye gidip gelmesine devam etti. 13 yaşındaydı. Pek 4-5 yıl sonra Jano motosikletiyle dünya turuna çıktığı zaman kaç yaşındaydı? Cevapladı. 16. Yanık 14. Yanık kadar olmam için bir yılım var. Bir yılda ne pöh. Hemen geçer. O zaman kadar Cevriye de 12-13 yaşında olur. Tamam. Perdeyi kaldırıp pencereye dayandı. Ta karşıda camsız, çerçevesiz pencereleriyle karanlık karanlık bakan perili konak. Bu konak ona ne zaman çocukluğunun ürpertili kış gecelerini hatırlatırdı. Gene öyle oldu. Aslan Thompson, Jano yahut Yanıklık silindi. Karların savrulduğu, fırtınaların gümbürlediği uzun kış gecelerinde annesi sokuldukça sokulur, sarıldıkça sarılırdı. Dışarıdaki pervazlarda parçalanan, kendi kendini yerden yere çalan rüzgarın, korkunç uğultusunun perilti konaktan geldiğini sanırdı. Bunu yalnız o değil, mahallenin bütün çocukları, hürafeye inanan bütün kadınları böyle sanırdı. Perilti konak boş değildi. En çok da dehşetli kış gecelerinde mezarlarından kalkan ölülerle cinler perilerin burada toplandığını, sabahları gün üçüncüye kadar uyuduklarını söylerler. Bundan faydalanan anneler ise uyumayan yemek seçen, sokaktan eve gelmek isteyen çocuklarını perili konakta korkuturlardı. Perili konak Eski devir paçalarından biri için padişah tarafından özenine bezene yaptırılmış, yıllar geçip devrimler devrimleri kovalayıp yalnız paça değil, uzak yakın varislerinin de namı nişanesince sahipsiz kalmıştı. Bütün tahta kısımlarını kutlar delik delik geçmiş, her yanı örümcek ağları yosun gibi kaplamış, yabani güvercinler, puhular, ishak kuşları, kırk ayaklar istila etmişti. Bu yüzden dilenciler bile oturmaz, koca yapı harap duvarları, camsız pencereliğiyle mahalleye karanlık karanlık bakardı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 12.